Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Merhabalar. Bugün biraz mirastan konuşacağız. Miras, ölümden sonra konuşulması en ağır şey.
Ölüm hak, miras helal demişler ama.
Öyle ama gene de ağır geliyor insana. Bir taraftan da tabii ölseler de bana kalsa malı mülkü diye babasının, annesinin, büyüklerinin gözünün içine bakanlar var.
Tabii o da var ama yani netice itibariyle insanlar miras meselesini konuşmayı pek sevmiyorlar ama öldükten sonra da en çok ihtilaflar ve problemler de miras meselesinde çıkıyor. Bazı yerlerde örf olmuştur. Bir kimse ölür ölmez mirasını hemen taksim ederler. Bu tabii hem akla hem dine çok uygun bir şey, hem de bundan sonra çıkacak ihtilafları hemen çözüyor. Fakat böyle olmuyor umumiyetle.
Ölmeden bırakabilir mi? Şimdi laf açılmışken sorayım. Mesela ben hayattayken çocuğuma, diyelim ki çocuklarım var. Sana şunu, sana şunu bırakıyorum ve benden sonra da buna uymanıza istiyorum diyebilir. Yazılı veya sözlü.
Şimdi bunun bir dini ve İslam hukukuna göre hükmü var. Bir de mevzu pozitif kanunlara göre hükmü var. Şimdi bugün bir kimse mallarını vasiyetle bir başkasına bırakabilir. Ancak çocuğu varsa ve hanımı varsa bunun tasarruf nisabı çok azdır. Yani bir kere hanımın hissesi 1/4'dir. Geri kalanı mesela çocukları alır. Çocuklarının alacağı mirasın ancak yarısı kadarını bir başkasına vasiyet edebilir.
Yani hepsini bıraktım
diyemez. Böyle bir imkan yok.
Dese bile
geçersizdir. Bunların arasında bu tabii çocuğu da olabiliyor. Yani bu bıraktığı kimse çocuğu da olabiliyor. Ama tabii ayrım yapıp da çocuklarından birine miras bırakması ciddi problemleri aile arasında doğurabiliyor. Bunun için İslamiyet'te varise vasiyet yasak edilmiştir. İslam hukukuna göre bir kimse mal varlığının borçlardan arta kalan 1/3'ünde vasiyette bulunabilir. Diyelim ki 190 liralık veya 900 liralık bir mal varlığınız varsa, bir kere bunun borcunuz da hiç yoksa 600 lirası bir kere varislerinize aittir. Siz bu 300 lira da ancak tasarruf edebilirsiniz.
O 600'ünde 1/4'ü eşinizin.
Bu başka bir şart daha var. Bu 1/3'ü varislere yapamazsınız. Yani ben eşime şunu bıraktım. Kızıma bunu bıraktım. Oğluma bunu bıraktım diyemezsiniz. Varise vasiyet ancak diğer varislerin izniyle mümkündür. Babamız demek ki mirasından ayrı annemize evi bırakmış, işte ablamıza şunu bırakmış, kabul ediyoruz derlerse mesele yok. Ama hayır derlerse o zaman herkes miras hissesini alır. Ancak yabancılara yaptığı vasiyetler cari olur.
Kurumlara ya da kişilere.
Kurumlara, kişilere, yani bu da hukuken uygun olmak şartıyla. İslam hukukunda böyle bir şey var. Bir de halk arasında çok konuşulan ve sorulan bir mesele var. Bir kimse ölmeden önce mallarını çocuklarına paylaştırabilir mi? Veya çocuklarından birine daha fazla, diğerine daha az. Veya çocuklarından birine her şeyini, diğerine hiç verebilir mi? İslam hukukuna göre bir kimse çocuklarına sağlığında dilediği malı verebilir. Ama bu vasiyet olarak değil.
Hediye olarak.
Hediye olarak verebilir. Tapusunu da verir, o evi de ona verir. Artık o ev onun olur. Ancak dinen çocukları arasında ayrım yapması hoş görülmemektedir. Mekruhtur bu şekilde bir muamele. Yani bir adamın 3 çocuğu var. Bir tanesini çok seviyor. Malların hepsini ona veriyor. Veya diğerlerinden daha fazla ona veriyorsa din bunu tasvip etmiyor. Ama hukuken geçerlidir. Çünkü malıdır, bırakmıştır. Ancak şu istisna var. Bu çocuğu hastadır. Sakattır. Yaşça küçüktür. Evlenmemiş bir kızdır. İlim talebesidir. O zaman müstesna. O zaman bir ayrım olmuyor. Pozitif ayrımcılık diyorlar şimdi buna. Bir annenin veya bir babanın
gözetmesi
gayet tabii bir şey. Buna diğer varisler de ses çıkarmazlar. Nitekim Anadolu'da bu gibi muamelelerde canım o küçüktü, hastaydı, neyse derler. Bunu hoş görürler ama normal şartlarda ayrım yapar. Ama mesela çocuk anne babayı terk etmiş, hiç arayıp sormuyor. Yine bunu da mirastan mahrum edebilir. Evlatlıktan reddetmek gibi bir şey İslamiyet'te yoktur. Günümüz kanunlarında da çok zordur. Ancak hiç anne babayı arayıp sormuyorsa, hiç evlat hakkını yerine getirmiyorsa, anne babaya kötü muamele yapıyorsa bunu mirastan iskat etmek bu şekilde mümkündür.
Yani buna da bir mahkeme kararı mı gerekir vicdanen?
Günümüzde mahkeme kararı lazımdır. Eski hukukumuzda ise bu mümkün değildir. Ancak diğer çocuklarına malları verip onu mirastan mahrum ederek bu mümkündür. Bu da eğer efendim ben çocuklarıma malımı verirsem sonra sokakta kalırım endişesi varsa onun da yolu şudur. Ölünceye kadar bakma akdi. 3 çocuğunuzla anlaşma yaparsınız veya hanımınızla. Dersiniz ki ben Evimin birini sana bırakıyorum. Birini sana bırakıyorum. Çiftliğimi sana bırakıyorum. Dükkanımı sana bırakıyorum. Karşında ölünceye kadar bana bakacaksınız. Çocuklar babalarına ölünceye kadar bakmanın kelepeti altına girerler.
Herkes belirli.
Örfe göre belirlenir. İsterse fon oluşturur. İsterse para verirler. İsterse normal şartlarda onun geçimini devam ettirirler. Umumiyetle o kişi evinde oturur. Çocukları da ya ondan beraberdir veya ayrıdır. Öldüğü zaman ya bu bir teminat içindir. Günümüz hukukunda da var. Eski hukukumuzda da var.
Hukukta da şimdi zannediyorum ben hayattayken benim öldükten sonra şu kişinin gibi bırakılabiliyor.
Şimdi şöyle. Bu işte vasiyettir. Yani öldükten sonra mallarını...
Kanunen de bırakılabiliyor
mümkün.
Mesela
tabii, kanunen
tapuya
mümkün.
Böyle bir şerh düşülebiliyor mu?
Şimdi vasiyetin tapuya şerh düşürmesine gerek yok. Vasiyet el yazısı da olabilir. Şifahi de olabilir. Efendim noter vasıtasıyla da olabilir. Ancak umumiyetle tercih edilen vasiyet noter vasıtasıyla yapılandır. Noter vasıtasıyla yapılan vasiyette de eğer böyle bir şey mevzu bahis ise tapuya bir şerh düşülebilir. Yani bu dükkan, bu ev, bu arazi filancanın vasiyetiyle filancaya bırakılmıştır. Ama şu var tabii, vasiyeti her an iptal edebilir. O zaman tapudaki şerhin hiçbir hükmü kalmaz. Böyle bir şey mümkün. Hı hı. Şimdi dolayısıyla sağlığında bir kimsenin mallarını taksim etmesi, ben öldükten sonra ev annenizin olsun, dükkanı büyük oğlum alsın, tarlaları ortanca oğlum alsın, işte filanca dükkanda kıza kalsın gibi bir ayrım yapmasının hiçbir hukuki geçerliliği yok. Varisler buna uyabilirler de uymayabilirler de. Çünkü bir kimse öldükten sonra mallar üzerinde tasarruf yapamaz.
Şimdi enteresan bir şeyden bahsediyoruz aslında. Bir parantez açıyoruz, hayat başlıyor. Oraya bir sürü rakam yazıyoruz. 3, 5, 7, işte evin değeri, arabanın değeri, toprağın değeri. Evet. Parantezi kapatıyoruz öldüğümüz zaman, sonra bunları sıfırla çarpıyoruz.
Evet, aynen öyle.
Bitti.
Aynen öyle. Yanında ne götürürsün? Hiçbir şey. İyiliklerin ancak insanın yanında gidiyor. Onun için insan, evet, mal canın yongasıdır. Dünyada rahat bir şekilde yaşamak, hem canını hem malını hem işte ırzını hem dinini korumak, evet, mal ile oluyor, bu zamanda para ile oluyor, doğru. Hayır hasenat yapmak, insanları sevindirmek, iyiliklerini arttırmak da para ile oluyor. Ama bunu herkes biliyor ki insan öldükten sonra hiçbir şey götüremiyor.
Şimdi o yüzden vakıflar var galiba, değil mi?
Tek farkı şu, bazısının kefeni daha iyi kumaştan oluyor. Bazısınınki adi.
Biri üç günde, biri beş günde
hatta
soluyor.
Hatta soluyor.
Şey.
Hatta şunu da söyleyebilirim. Pek çok zenginlerin bazen cenazesi bile bulunamıyor. Mezarları bile olmuyor. Mezarlarını efendim su basıyor. Efendim mezar üzerine birisi. Yani mezarı bile bazen kayboluyor. Bunlar çok ibretli hadiselerdir. Ama dediğim gibi ölüm haktır, miras helaldir. Dinimizde, hukukumuzda, bugünkü hukukta miras hakkını meşru kabul ediyor. Bunu kabul etmeyenler var. Mesela komünist ekonomik teoride miras diye bir hak olamaz. Mal diye bir hak olamaz. İnsanlar ancak zaruri kullanacakları kadar şeye temellük edebilirler. Ev gibi, belki araba gibi. Bunun dışında hiçbir mal edinemezler.
Bunu da çocuklarına?
Dolayısıyla çocuklara bırakmak da mevzu bahis olmaz. İnsan öldüğü zaman bu evi, arabası, zaruri eşyası tekrar...
Devlete.
Millete. Adı millet.
Ama devlet.
Ama aslında devlete, yani politbüroya intikal eder. Onlar diledikleri kimselere verirler. Gerekirse çocuklarına verirler. Onlar da zaten Sovyet'in iyi bir vatandaşıysa onlar da zaten
hak etmiştir
ev
zaten.
Ve arabayı hak etmiş demektir. Değilse zaten ev ve arabaya ihtiyaçları olmaz. Ya öldürülürler ya Gulag takım adalarına toplama kampına gönderirler. Orada da zaten eve ve arabaya ihtiyaç olmayacağı için ortada bir haksızlık.
Daha yaşarken sıfırla çarpıyorlar yani. Ölmeyi de beklemiyor.
Evet, zaten Rusya'da doğmak ölmek demektir. Doğmak ölmek demektir Rusya'da.
Eskiden bahsediyorsunuz.
Sosyalist idare zamanından bahsediyorum. Oraları görmüş, yaşamış birisi olarak söylüyorum. Yani ben sosyalist idare zamanında Doğu Blok'un hemen hemen bütün ülkelerini gezdim. Orada yaşadım. Onun için sosyalist bir idarenin Avrupa gibi medeni bir memlekette nasıl tatbik edildiğine şahit oldum. Onun dışında sosyalist idareyle idare edilen Suriye, Irak gibi memleketlerde de vaktiyle bulundum. Şimdi belki öyle değil ama vaktiyle öyleydi. Onun için sosyalizmin sosyal hayata, ekonomik hayata ve insanların mutluluğuna ne kadar tesir ettiğini biliyorum. Yani bunlar, bu söylediklerim afaki teorik sözler değil, müşahede edilmiş sözlerdir. Dönelim mirasa.
Evet.
Miras gayet tabii ama pek çok nizaları da beraberinde getiriyor. İnsanlar öldükten sonra dünyada kazandıkları malların çocuklarına, ailesine, hanımına kalmasını ister. Yani benden sonra çoluk çocuğum, eşim, hayat arkadaşım sıkıntı çekmesin. Yani kazandığımız hayatı bir miktar olsun devam ettirsin ister. Bu çok tabii insanın tabiatında olan bir şey bu. Pek çok insan bugün çocuklarına mal bırakmak isterler. Halbuki ya sen kullanıyorsun, ölünce senden gidecek bu. Ama çoluk çocuğumun kullanması benim için bir saadet kaynağıdır. Çünkü ruh ölmez, ruh çoluk çocuğunu tanır bilir. Onların mutlu olduğunu gördü mü ruh da mutlu olur. Eğer mutlu olabilecek bir pozisyondaysa. Onun için insanlar miras bırakmayı isterler. Bu çok tabii bir şeydir. Hukuk sistemleri de bunu derpiş ediyor. Bunda padişahla halkın, kadınla erkeğin, köylüyle şehirlinin arasında hiçbir fark yok. Malı olan herkesin malı ölür ölmez varislerine ve borçlularına intikal eder. Borçlular mallarını alırlar. Geri kalandan varsa vasiyetler yerine getirilir. Ondan sonra mirasçılara dağıtılır. Dolayısıyla mirasın reddi gibi bir şey mevzu bahis olmaz. Önce borçlar ödenir. Sonra varsa vasiyetler. Binaenaleyh ölenin borçlarından da varisleri mesul değildir. Öldüğü zaman malı çıkmıyorsa varis borcu ödemek zorunda değil. Ama babamız rahat yatsın, annemiz rahat yatsın diye borç ödemek de mümkün. Bunu yapan da çok insan vardır. Yani babasının...
Bunu iddia eden de çok insan var biri öldükten sonra maalesef haksız kazanç için.
Ama tabii umumiyetle mesela ben eski vasiyetler üzerinde çok çalıştım. Orada vasiyetnamede şöyle geçiyor. Diyor ki işte ben ölürsem diyor. İşte bu müspit borcu olanlar çıkarsa varislerin bunu ödesinler. Yani senetli, ispatlı. Bazısında da diyor ki her kim ne iddia ederse etsin, işte oğlum veya kızım ise onu verecektir. Yani ben ondan taahhüt aldım. Yani birisi çıksa dese ki benim 100 lira alacağım vardı, senetle ispat etmese bile oğlu bunu verecektir. Bunu ben buna gerçekte de şahit oldum böyle hadiselere. Yani öyle mert çocuklar çıktı ki cenazede veya toplulukta cenazeye gelenlere, baş sağına gelenlere bizim bilmediğimiz babamızın bir alacağı olabilir. Söyleyin, ödeyelim dediler.
Bir borcu varsa verelim.
Evet, hatta bizim bir komşumuz vardı, vefat ettiği zaman kocası geldi dedi ki anneme, dedi ki hanım sizle çok yakındı. Ola ki insanlık hali sizden para istemiş olabilir, bana söylememiş olabilir. Böyle bir şey varsa dedi ben ödeyeyim dedi. Halbuki yani ispatı gayri kabil bir şey yani. İki kişi arasında olan bir şey. Borç ümmet de böyle olur. Demek ki insanın ahlakıyla alakalı bir şey. Ama dediğim gibi borç ödemekle mükellef değiller. Öderlerse iyi olur. Borç maldan karşılanır. Ondan sonra varislere taksim edilir. Varislere taksim kendi aralarında rızai olur. Varisler otururlar derler ki gelin biz bu malları taksim edelim. Herkesin hissesi bellidir. Miras hisseleri Kur'an-ı Kerim'de sayılmış. Ama tabii bu hisseleri riayet etmek şart değil. Karşılıklı rızayla. Rıza yoksa herkes bu hisseleri alır. Nasıl olur bu? Önce varisler otururlar derler ki gelin biz güzellikle bu malı paylaşalım. Bu mal satılmasın. İşte sen eve al, ben dükkanı alayım. Filanca şeyi alsın. Bunlar üç aşağı beş yukarı.
Eskiden de böyleydi değil mi? Eski İstanbul'u konuşuyoruz.
Evet, hep eski İstanbul'da da böyleydi. Osmanlı vilayetinde hep böyleydi. Yani mirasın satılması, paranın paylaşılması çok nadir olan bir şeydir. Alalım. Üç aşağı beş yukarı da kıymetleri yakınsa alacağımız hisseye ses çıkarmayalım. Ama çok fark varsa, yani benim hissem 100 liralıksa ama bana 150 liralık bir şey istiyorsam o 50 lirayı miras şirketine öderim. Varislere paylaştırılır. Böylece rızayla biter. Herkes malını tapuya kaydeder. Helalleşirler. Bu iş biter. Ekseri Osmanlı'da yapılan budur. Rıza en taksim. Ama varisler arasında bir gayip kişi olabilir. Yemen'e gitmiştir, Avrupa'ya gitmiştir, Hicaz'a gitmiştir, ortada yoktur, askere gitmiştir. O zaman miras taksimi bekletilir onun gelişine kadar. Veya küçük bir çocuk vardır. O zaman o küçük çocuğun hissesi olduğu gibi ona verilir. Yani ne kadar düşüyorsa verilir. Çünkü küçük çocuk şeyde tasarruf edemez. Yani ben evi istiyorum, arabayı diyemez. Onun hissesi ne kadar tutuyorsa kuruşuna bile halel gelmeden o ona verilir. O nasıl olur? Diğerleri mesela malı paylaşırlar. Çocuğun hissesine ne düşüyor? 100 altın. 100 altını çocuğa verirler. Peki bu olmazsa olur ki varisler ihtilafa düşerler. Ben çok istiyorum, sen az istiyorsun, benim şu var be. O zaman işi mahkeme hallediyor. Osmanlılar'da kadıların vazifesi miras taksimi yapmaktır. Kadılar hatta çok meşgulse bu işe bakan hususi bir kişi vardır. Ona kassam derler. Kassam matematikten de iyi anlayan bir insandır. Çünkü miras taksimi bayağı kesir bilmeye ihtiyaç gösterir. Herkesin miras hissesi değişik olduğu için önce bayağı kesirlerin paydalarının toplanması lazımdır. Bu da yetmez. Bazen miras taksim edilmeden önce mirasçılardan biri ölür. Onun da mirasçıları işin içine girer. O zaman iki meseleyi birleştirmeniz icap eder. Önce onu sonra onu.
Evet.
Onun için bu bayağı bir iştir. Bayağı kesir bilmeyen miras taksimi yapamaz. Onun için müspet ilim yani pozitif ilimle din ilminin birbirinden ayrılmayacağının delillerinden bir tanesi de budur. Yani kadı olacak bir kimsenin, müftü olacak bir kimsenin bayağı kesir bilmesi icap ediyor. Yani bu da antır parantez söyleyelim. Şimdi mahkemeye düştüğü zaman kassam ne yapar? bu malların her birine bir fiyat biçer.
Kendisi bilir kişi
evet,
olarak.
Evet, bilir kişi olarak. Şimdi ondan sonra herkesin hissesini yazar, kura çeker. Mesela sizin 100 liralık miras alacağınız vardır. 120 liralık ev size düşer, 20 lirayı ödersiniz. Veya sizin 100 liralık miras alacağınız vardır. 80 liralık dükkan size düşer. Şirket size 20 lira öder mirasçılar.
Yoksa para?
Yoksa para. Ya buna razı değilseniz o zaman bütün bu mallar açık artırmayla satılır. Elde edilen.
Bunu mahkeme satar.
Mahkeme satar. İzaleyi şuyu derler buna. Bugün de var bu. İzale gidermek. Şuyu ortaklık. Ortaklığın giderilmesi. Mahkeme bunu satar. Müzayede yoluyla, açık artırma yoluyla. Elde edilen meblağ herkese miras hissesinde dağıtılır. Bu son yoldur. Çok ayıplanan bir yoldur. Ve zarar ettirici bir yoldur. Çünkü mallar hiçbir zaman değeriyle satılmaz. Mezata koyduğu zaman mesela bugünkü kaideleri söylüyorum. 100 liralık malı bir 75 lira muhammen bedelle açık artırmaya koyarlar. 75 lirayı veren alır. Tabii arttıran arttırır ayrı mesele de.
Kimse yoksa.
Yoksa 75 lirayı veren alır. Birinci artırmada kimse 75 lira vermezse ki vermezler aralarında anlaşır umumiyetle satıcılar. Veya çok revaçta bir mal değilse belki kimse de girmez. İkinci artırmada %50'sini verene satılır. Düşün 100 liralık bir yer 50 lira eder. Yani miras umumiyetle kıymetinin yarısına düşer. Ki bu kıymet de biliyorsunuz ehli vukufun verdiği kıymettir. Zaten aşağıdır. Yani ehli vukuf muhtelif rakamlar arasında alt olanı verir. Mesela bu ev ne kadar eder? Abi 110 lira eder. O zaman 100 lira yazar. Bunda %75'i, bunda %50'si. Onun için varisler izale-i şuyye gitmeden mirası taksim etmelidirler. Çok zaman miras işleri sürüncemede kalır, gecikir. O bu kullanır. Bir sürü tatsızlıklar, aile kavgaları olur. Yıllar sonra miras taksimine girişilir. Mirasın nerede olduğu bile bilinmez. Yok pahasına o mallar satılır, gider ve büyük bir zarara uğrar insanlar.
Kalana da zaten kırıntı kadar kalır. Çünkü
çok azalmıştır. Evet. İşte onun için miras hemen taksim edilmesi, sıcağı sıcağına bu işlerin yapılması her zaman tavsiye edilir. Dedim ki padişahla tebaa köylü ile şehirli arasında bir fark yok. Mülk sahibi olan herkes bunu miras olarak bırakır. Yalnız Osmanlı Devleti'nde bir istisna var. Osmanlı Devlet adamları, klasik devirden bahsediyorum, köle menşeli oldukları için ve köle de mal sahibi olamayacağı için, daha doğrusu kazandıkları mallar, şimdi diyeceksiniz ki yani Osmanlı sadrazamların malları yok mu? Hepsi saraylarda yaşıyor, güzel. Evet var. Fakat o malların hepsi efendiye aittir. Efendinin izniyle kullanıyor, kabul edilir. O öldüğü zaman o malların hepsi tek mirasçısı olan efendiye kalır. Bu bir miras değil zaten. Ben size bir emanet
kullanım
veriyorum.
Kullanım hakkı bitti.
Evet, ariyet, ödünç müddeti bitmiştir. Bunu bilmeyen bazı tarihçiler Osmanlı Devleti'nde miras hakkının olmadığını ve devlet adamlarının mallarının müsaade ettiği neticesini çıkarmışlar. Buna bazı deliller de getiriyorlar. Burada iki husus var. Birincisi köle asıllı devlet adamlarının malları müsaade edilmiyor. Efendiye kalır. Efendi padişah. İkincisi bazı devlet adamları eğer töhmet altında kalmışlarsa, mesela çalmış çırpmış veya bir o zaman malları müsaade ediliyor ki tahkikat yapılacaktır. Malları ne kadarı onların hakkıdır, ne kadarı değildir tespit edilecektir. Ona göre bir muamele yapılacaktır. Bu geçici bir el koymadır. Eğer böyle olmadığı ortaya çıkarsa mal mirasçılarına iade edilecektir. Eğer böyle olduğu ortaya çıkarsa o takdirde bu devlet hazinesine irat kaydedilecektir. Bu incelikleri tabii ki iyi bilmek icap ediyor. Padişahların da mirası var. Osmanlı Devleti'nde padişahlar devletin iki tane hazinesi var. Daha doğrusu iki tane hazine var. Birisi devlet hazinesidir. Bunlardan daha önce de bahsetmiştik. Buna hazine-i amire deniyor. Devlet hazinesi. Bir de padişahın hususi hazinesi vardır. Buna da hazine-i hassa adı veriliyor.
Evet. Şimdi aslına bakarsanız yavaş yavaş da hani bir meselenin özünü anladıktan sonra merak ettiğimiz bir konuya geliyoruz. Padişahların mirasları, onların mirasları kime kalırdı, neydi? Özellikle son dönemde harita değiştikten, sınırlar değiştikten sonra durum ne oldu? Bunu konuşacağız ikinci bölümde.
Hay hay.
İzninizle. Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci ile padişahların mirasını konuşuyoruz. Osmanlı coğrafyasında sınırlar genişlerken, savaşlar yapılırken, ganimetler artarken neydi durum? Sonrasında bu sınırlar tersine değiştiğinde, gelir azaldığında, özellikle de son dönemde sınır dışı edilmeleriyle birlikte, İstanbul dışına çıkmalarıyla birlikte kalan miras ne oldu? Şu andaki durum nedir? Bunları konuşalım.
Şimdi monarşilerde hükümdarın her zaman bir serveti olur. İnsanlar da bu servetin hep zulüm yoluyla zorla ele geçirildiğini zanneder. Elbette ki gücü istismar ederek servet sahibi olanlar her zaman vardır ama bunlar hükümdarlara mahsus değildir. Bu bir soylu kişi olabilir, bir vali olabilir, bir mafya lideri bile olabilir. Yani bunu hükümdarlara burada haksızlık ediliyor. Osmanlı padişahları da bütün İslam hükümdarları gibi zengin şahsiyetlerdir. Neden? Çünkü bir kere savaşlar çok o zaman. Gaza ruhu zaten Osmanlı Devleti'ni kuran ruh. Osmanlı Devleti hep 1683'e kadar istisnaları olmakla beraber hep savaş kazanmış. Ve bu büyük devletlerle savaş kazanmış. Savaş kazanılınca biliyorsunuz mağlupların menkul gayrimenkul her şeyi ganimet olur. Menkul gayrimenkul derken bu menkullerin içine canlılar da giriyor. Yani köle yapılırlar, onlar da satılırlar. Dolayısıyla çok muazzam bir meblağdan bahsediyoruz. Bu meblağın beşte biri devletindir. Beşte dördü savaşa katılanlara dağıtılır. Bu beşte birin de devlet hazinesine giren beşte biri padişahın hakkıdır. Dolayısıyla ganimetlerin 25'te 1'i zaten padişaha aittir. Bu çok yüksek bir meblağdır.
Yani düşürün, doğuya doğru bir sefer yapıyorsunuz.
Evet. Muazzam ganimet geliyor. Bunun 5'te 1'inin 5'te 1'i sizindir. Kur'an-ı Kerim'in emriyle böyle. Şimdi başka gelir kaynakları da var padişahın. Tabii devletten yaptığı işin karşılığı maaş alıyor. Bu da yine sünnetle sabittir. Yani Hazreti Bekir'den beri tatbik edilen bir usul. Ayrıca ölen akrabalarının mirasları ona geliyor. Ayrıca yabancı hükümdarların vermiş olduğu hediyeler var. Onlar da hükümdarın malıdır.
Topkapı Sarayı'nı gezenler bunların bir kısmının bile ne kadar değerli olduğunu görür.
Ama tabii padişahların harcamaları da çoktur. Bir kere sarayın bütün harcamaları padişahtan çıkar. Harem, sarayları, maaşları bir. İkincisi yabancı hükümdarlara giden hediyeler padişah tarafından hazırlanır. Bunlar da çok yüksek meblağlardır. Üstelik padişah kendine gelen hediyelerin çoğu sanat eseri olduğu için bunları paraya çevirmez. Onlar Topkapı Sarayı hazinesinde durur. Bunlardan altın, gümüş olanlar ve sanat, işçilik değeri fazla bulunmayan zaman içinde eritilip darphaneye verilmiş. Padişah kendinin ne ait malları bile devlet hazinesine verip para bastırtmıştır. İşin bir de bu yönü vardır ama bunları hiç kimse bilmezler. Herkes babalarınız, dedeleriniz yedi diye konuşurlar. Sürre alayı. Yani her sene Mekke Medine'ye gönderilen hediyeler padişahtan çıkar. Yine padişah mesela devletin, milletin birliği, dirliği için birini sürgüne gönderirse, yani siyaseten bir ceza verirse, onun maaşını da kendisi veriyor.
Sürgüne yani, gönderdiğini de...
Sultan Abdülhamit'i öyle çok fizana şuraya buraya gönderdiklerine maaş veriyor. Maaşı hem var, sürüyor. Memur gibi. Bunların adı sürgündür.
Yani aslında görevden
konuşurken
sürüyor.
Konuşurken vatan diye konuşurlar. Fizan'da bir konakta oturup padişahtan maaşını alıp hiç çalışmadığı zaman burası vatan parçasıdır. Ben de burada vatan köşesindeyim demez. Vatan evlatlarını Fizan çöllerine sürdü Sultan Abdülhamit derler. Ama konuşurken vatan millet Sakarya edebiyatı yaparlar. Herkes bir sahtekarlık tutturmuştur en çok tarih meselelerinde.
Herkes bildiği kısmıyla yetiniyor. Daha tabii. Fazlasını bilmeye ve bilgilerini değiştirmeye cesaret göstermiyor.
Veya ihtiyaç duymuyor, evet. Şimdi padişahın harcaması da çok ama her zaman padişahların belli bir serveti olmuştur. Fakat bu servet zaman zaman eriyor. Şöyle ki Osmanlı Devleti'nde biraz 17. asırdan sonra çok savaş var. Ve bu savaşlar eskisi gibi gidelim orduyla Moaş'ta Macarları yenelim ve Macar adasını fethedelim. 2 saat sürdü Moaş muharebesi. Artık öyle savaş yok. Ateşli silahlar yayılmış. Savaşlar 15, 20, 30 sene sürüyor. İran harplerini düşünün, Avusturya harplerini düşünün, Rus harplerini düşünün. Bu harpler maliyeyi bitirmiş. Tabii bu harbe niye girdiniz diyeceksiniz. Bulunduğunuz coğrafya itibariyle bu harbe girmek mecburiyetindesiniz. Belki bir kısmı idarecilerin basiretsizliği olabilir. Ama büyük bir ekseriyeti sizi mecbur kılan harplerdir. Yani vatan topraklarını Ruslar işgal etmişse Kırım'ı, oradaki insanlara katliam yapmışsa, tamam o zaman madem öyle Kırım sizin olsun diyemezsiniz. Savaşmanız lazım. Bu savaşta da mağlup oluyorsunuz. Yani bir de
yani
işin var.
Evinize hırsız girse.
Evet.
Aynen bu odada öyle. Senin olsun tamam hadi gel beraber oturalım demiyoruz. Yani
Norveçliler için böyle bir problem hiç olmamış tarihte. İzlandalılar için olmamış, İngilizler için ama bizim için devamlı bir problem var. Çünkü bulunduğumuz coğrafya böyle bir coğrafya, bu belli. Yani savaş kötü ama ne yapsın, savaşa da insanı sürükleyen şeyler var. Bu savaşlarda hazine erimiş, padişah hazinesinden muazzam meblağlar buraya intikal ettirilmiş. Topkapı Sarayı'nda ben bir senet görmüştüm. Sultan 3. Mustafa'nın hazinesinden 3000 kese altın. Devlet hazinesine verilmiş. Karşında devlet hazinesi bir borç senedi veriyor defterdar padişaha.
O kadar.
Padişah hazinesine 3000 kese alındı. İçi altın doluk 3000 kese. Bir daha geri edilmemiş. Çünkü senet hazine-i hassada, padişahın hazinesinde, maliyede, yani devlet arşivinde değil. Devlet arşivinde olsaydı koymamış, ödendi geri gitti derdik. Padişah da olduğuna ödenmemiştir. Ödenmediğini biliyoruz zaten. Şimdi bu servet giderek eridi, eridi, eridi ve Sultan Mahmut zamanına geldikten sonra artık Sultan Mahmut Avrupa'yı bir hükümdarlık teşkilatı kurdu. Tabii bu padişahlar artık eski padişahlar kadar zengin değil, fetihler kalmamış, ganimet yok. Padişahın ancak elinde ona tahsis edilmiş araziler, onların gelirleri var. Bu kadar, bir de maaşı var devlet hazinesinde.
Nedir bu maaş, ne kadardır? Yani
çeşitli zamanlarda değişmiş. Mesela Sultan Abdülhamid'e 100 bin lira maaş veriliyordu. Bu para bana fazla diyerek 60 bin liraya indirdi. Yani ondan önceki padişahların diyor ama 100 bin lira iyi bir paradır. Ama masrafı da çoktur. Yani bu sadece alıp cebine koymayacak bu parayı.
Bütün harcıyor zaten.
Bütün harem halkının, saray halkının
hatta
maaşları.
Hatta çevre.
Bu hayır hasenatı da oradan yaptırıyor padişahlar. Camisiydi, kervansı, yani epey bir harcamaları vardır. Sultan Abdülhamit diğer padişahlar arasında müstesna bir padişah. Sultan Mahmud'un, Sultan Mecid'in, Sultan Aziz'in çok zengin padişahlar olmadığını söyleyebiliriz. Hatta Sultan 5. Murat tahta çıktığında 2-3 milyon borcu vardı.
Şahsi
borcu. Yani dağıtmış, hediyeler vermiş, öyle alışmışlar, kapı halkına vermiş, elbiseler dikti. Yani alışmamışlar eli sıkı yaşamaya. Ve bu borç hep Sultan Abdülaziz'den kalan parayla ödendi. Sultan Abdülaziz'in mirasçılarına verilmedi bu para. Yani Sultan 5. Murad'ı tahta çıkaranlar, Mithat Paşalar, Hüseyin Avni Paşalar, Sultan Abdülaziz'in bütün mallarına el koydular. Ve bu malların kendi çocuklarına geçmesi gerekirken Sultan 5. Murad'ın borçlarını ödediler. Sultan 5. Murad 3 ay padişahlık yaptıktan sonra da gene borçlu olarak tahttan indirildiğinde kalan borcunu da Sultan Abdülhamit ödedi.
Yani o onca biraz bu borcu evet, ödemeye yetmedi. Hatta, değil mi? Yoksa yeni borçlar mı?
Yeni borçlar da var. Tahta çıktı. Tahta çıkmak için çünkü bazılarına mükafatlar vaat etmiş. Her padişah tahta çıktığında onu tahta çıkaranlara mükafatlar vermek adet. Cülüs bahşişi deniyor eskiden buna. Bu da bir yıkımdır. Hatta Sultan Murad'ın torunlarından birisi Sultan Abdülhamid'e kızdı. Dedi ki bütün malları üzerine yapmış. Benim dedemin hiç mi malı yok? Dedim efendim sizin dedenizin malı yok. Çünkü sizin dedenizin malları borçlarla sabitti. Bir kısmını Sultan Aziz, bir kısmını Sultan Hamit ödedi. Kurbağalı Dere'de bir evi vardı Sultan 5. Murad'ın. Sadece o tapulu. Onu da torunları aldılar şeyden önce. Yani sürgünden önce o mirası paylaştılar. Bir tek o vardı miras olarak. Ona da dokunmadılar yani. O Osmanlılar zamanında. Şimdi üzerinde Fikirtepe mahallesi var. Koca bir mahalle.
Koca bir mahalle. Evet. Orası, şimdi bu kentsel dönüşümde yeni temel atma töreni yapılan yerden
bahsediyorsun. Üzerinde Marmara Üniversitesi var. Birkaç tane mahalle var. O Fikirtepe'de yani Sultan Mahmud'un, Sultan 5. Murad'ın köşkünün olduğu yer.
Bir köşkün olduğu bahçesi.
Koca yani, bir bahçe. Orada kimse yok zaten o zaman. Yani dinleyicilerimiz şaşırmasınlar. Yani Kadıköy'de oturanlar var. Üsküdar'da oturan. Ondan sonra oturan yok. Yani Çekmeköy bir köydür. Umraniye diye bir yer zaten yok. Küçük küçük köyler var. O zaman Kurbağalıdere'de ve Fikirtepe'de hiç kimse yok.
Kurbağalıdere dediğiniz şimdi Fenerbahçe'ye
Bağdat Caddesi'nin üzerinde tek tük evler, dükkanlar var. Onlar da böyle boş boş gidiyorsunuz. Sonra bir işte Erenköy geliyor. Bir 3-5 ev var. Bir boş boş öyledir. Onun için boş bir arazi. Onu bir kısmını varisleri sattılar ama bir kısmı devlet tarafından el konuldu. Üzerine gece kondular yapıldı. Sonra devlet onların tapusunu onlara verdi. Sultan Murat varislerinin çoğu avcını yaladılar. Ama bir kısmı dediğim gibi köşkü ve onun yakın müştemilatını satarak işte miras, dedelerinin mirasını alabildiler. Şimdi demek ki padişahın şahsi bir malı var. Bu malda da varisleri haktır. Sultan Hamit'in hususi bir hali var. Sultan Abdülhamit en zengin padişahtır. Ve en zengin hükümdarlardan birisidir. Peki bu serveti nasıl yapmış? Düşmanlarının Pinti Hamit diyeceği kadar iktisatlı bir padişah. Gençliğinden beri hiçbir zaman sefaate meyletmemiş. Hep eli sıkı davranmış. Yani cömertliği var elbette ama tasarruflu davranmış. Mütevazi bir hayat yaşamış. Ve muazzam bir zeka, muazzam bir deha, ticaret yapmış. Şehzadeliğindeki uzun süren bir şehzadeliği var. Hara çalıştırmış, atlar beslemiş, mandıra çalıştırmış, inekler, koyunlar
ticaret
beslemiş.
Ticaret yapmış yani.
Ticaret yapmış, emlak alıp sattırmış adamları vasıtasıyla. Kazandığı parayla İngiltere, Londra ve Paris borsasında hisse senedi almış satmış ve tahta çıktığında zaten çok ciddi bir servete sahipti.
Peki şimdi bir şey soracağım, bu bir adet midir? Yani
hayır, hiç adet değil.
İlk defa olan
bir
şey.
İlk defa bildiğimiz İlk defa Sultan Abdülhamit'e mahsus. Sultan Abdülhamit Osmanlı tarihinin en müstesna şahsiyetlerindendir. Diğer padişahlardan yani umumi olarak ayrı bir karakteri vardır onun. Yani diğerlerine benzemiyor. Tabii devir farklılığı da var. Onların belki karakterlerini de çok iyi bilmiyoruz.
Tabii ticari yatkınlıkla da ilgili bir şey bu. Onu öngörebilmek, doğru okuyabilmek.
O da var. Bir de zamanı çok iyi teşhis etmiş. Demiş ki para her kapıyı açan bir silahtır. Zamanımızda parası olan güçlüdür. O zaman benim para sahibi olmam lazım. Hem hükmümü yürütebilmek hem düşmanlarımdan korunabilmek için bu benim için elzem demiş. Yani 1 milyon ordu besleyeceğinize dolu bir sandık hazineniz olsun daha tesirlidir. Parayı verir herkese askerlik yaptırırsınız. Bunu iyi teşhis etmiş o zaman. Tabii bu da ne kadar ona çare olmuş o da ayrı bir mesele. Münakaşa edilir. Hı-hı. Ama parametreler farklı tabii. Bir tane değil iş.
Bir de paranın miktarı da belki daha çok olsaydı daha farklı.
Paris'te
bir...
namuslu insan kalmadı mı diye sormuşlar. Napolyon demiş ki var ama çok pahalılar. Yani onlara da değerini evet, bulduğunuz zaman onları da satın alabiliyorsunuz. Evet. Yani bütün insanları hemen hemen istisnalar olmakla beraber satın almak mümkün. Tahta çıktıktan sonra da bu işi geliştirdi ve teşkilatlandırdı. Agop Paşa adında bir Ermeni'yi sonra başkalarını bu kurduğu Hazine-i Hassa adı dediğim gibi başına nazır olarak geçirdi.
Bir şirket kurmuş.
Bu bir holdingdir. Evet. Bu holding öyle bir holdingdir ki gümrük var, maden var, demir yolu, tren yolu, tuzla, tarla, çiftlik, hara, fabrika. Yani aklınıza ne gelirse satın almış. Nerede akılcı bir yatırım varsa satın almış. Bir de şöyle bir durum var. Osmanlı Devleti'nin zor zamanları. Harpten çıkmışız. Kimse doğru düz para yok. Yatırım yok. Yurt dışından gelen yok. Bazı yatırımları padişah kendisi yapıyor. Devlet adına da yapmıyor. O da şeye aykırı. Osmanlı ekonomik sistemine aykırı. Kendi yapıyor. Yani yarı
bir
resmi.
Bir liberal ekonomi
evet,
kurmuş.
Yarı şahsi yaparak canlandırıyor. Şimdi yani insanlar şaşıracak ama padişahın çiftliklerinde binlerce insan çalışıyor ve maaş alıyorlar. On binlerce insan padişahın işçisidir, para kazanıyorlar. Pek çok ailenin yüzü gülüyor. Düşünün padişah bir saray bile yaptırsa para içeride kaldığı için binlerce ailenin yüzü gülüyor. Taşçısının, sıvacısının, boyacısının. Bu para israf değildir. Dışarıya giderse israftır. Ekonominin dışına çıkarsa israftır.
Ekonominin içinde döndüğü için.
Para ekonomide döndüğü zaman hatta saray yaptırmak bir padişahın yaptıracağı en hayırlı iştir. Çünkü saray yaptırdığı zaman elindeki parayı ekonomiye katmış oluyor.
Bir de eser bırakıyor bize
sonra. Eser bırakıyor.
Sonra.
Ondan sonra ele güne karşı övünecek onlardan kalan eserlerdir. Şimdi Sultanahmet'in çok zengin bir padişah olduğunu biliyoruz. Bununla da saltanatını 33 sene sürdürmeye muvaffak olmuştur. İşte kızlarının maaşlarını, hanımlarının maaşlarını verdiği gibi hanedanın bütün fertlerinin maaşlarını da kendisi veriyor tek tek. Saray halkının harcamalarını veriyor. İşte dediğim gibi yüksek bir harcama şeysi var, kalemi var. Sultan Abdülhamit 1908'de biliyorsunuz iktidarını kaybetti. 1909'da da tahttan indirildi. Jön Türkler 1908 ihtilaliyle iktidarı ele geçirdiler. Padişahın bütün salayetleri elinden alındı. Sembolik bir padişah oldu. Bu da 9 ay sürdü. 9 ay sonra tahttan indirildi. Bu zaman zarfında padişahın yurt içinde ve yurt dışındaki bankalardaki nakit mal varlığına el konuldu. Bunun dışında saray halkının elindeki mücevherler ve buna benzer mallar da aynı şekilde müsaade edildi.
Hangi gerekçeyle?
Bunlar milletin malıdır. Padişah bunları gasp yoluyla, hırsızlık yoluyla ocakları söndürerek elde etmiştir. Halbuki herkes biliyor ki bunlar böyle değildir. Sultan Abdülhamit için her şey söylenebilir. Ama Sultan Abdülhamit için insanların mallarına dokunmama hassasiyeti çok ön plandadır. Bu da herkes söylüyor. Çünkü uzak bir zaman değil bu. Çok yakın bir zaman. Nitekim sonradan iddiaçılar da bunu söylediler. Divan-ı Harbe verelim dediler. Talat Paşa dedi ki Divan-ı Harbe vereceğiz. Adam beraat edecek. O zaman biz ne olacağız?
Beraat edeceğini biliyordu.
Biliyor
yani.
Tabii ki. Düşünün kendi ellerinde olduğu halde Divan-ı Harbe, kendi adamlarını çıkaracakları halde gene iyi kötü bir hukuki mesnetleri olması lazım. Tabii. Bu mesnetler yok elde. Kimi öldürmüş kim? Hatta ondan sonra ilan ettiler. Dediler ki Sultan Abdülhamit'ten her kim zarar görmüşse maddi veya mali adamımız öldü, oğlumuz kayboldu, işte bizi dövdü, sövdü, öldürdü, evimizi aldı, bizim paramızı el koydu. Müracaat etsin, devlet hazinesine ödenecek.
Delil topluyoruz.
Bir kişi müracaat etmedi. Niye müracaat etmesin? Sultanahmet düşmüştü zaten. İddiaçılara yaranmak için müracaat edebilirlerdi. Fiyasko ile neticelendi. Bunu biliyoruz. Bu mal varlığına el konuldu. Sultan Abdülhamit bu mal varlığını neden bağışladı? Bilemiyoruz sebebini. Şöyle düşündü. Bunlar da geçer gider. Her şey düzelir. Veya evvel emirde şu anda hayatı kurtarmak lazım. Külahını sat da harceyle, müdahin olma bir ferde, cihanda kelle sağ olsun, külah lazım değil merde diye bir şairin şiiri var. Yani kellenin başın üzerinde kalması mühimdir. Sonra da mesela gene yapılır. Para olmasa ne olacak? Sultanahmet'in harcaması nedir ki? Hele tahttan indikten sonra zaten gayet mütevazi bir hayat yaşamış. Yani parayı ne yapacak? Para bir güç içindi. Çocuklarını da Allah'a emanet etti. Zaten bir kısmı kendini kurtarmıştı iyi kötü. Diğerlerini de Allah'a emanet etti. Ve bu mallara el konuldu. Bu malların meblağı hakkında çok değişik rivayetler vardır. İşte çeşitli dökümleri var. 13 bin altın bir, 60 bin altın bir, 70. Yani milyona bali olan altın lira ama yalnız kağıt para değil altın liradır. Yani
Cumhuriyet'ten bahsediyoruz. Şimdiki altından
da daha güçlüdür. Çünkü altının alım gücü o zaman çok fazlaydı. Yani altın şimdikinden daha kıymetliydi. Şimdi bir altın 1000 liraysa belki 3-4-5 bin lira kıymetindeydi o zaman altının alım gücü. O bakımdan. Ama sadece bunlar değil, daha mühimi Sultan Abdülhamit'in bütün gayrimenkullerine el konuldu. Hazine-i hassa devlet el koydu, kanun çıktı. Osmanlı tarihinde ilk defa oluyor, dünya tarihinde de bir padişah tahttan indirilmeden veya bir hükümdar tahttan indirilmeden önce onun mallarına el konulması gibi bir şey mevzubahis değildir. Ama mesela Almanya'da, Avusturya'da hanedan sürgün edildikten sonra mallarına el konuldu fakat iade ettiler. Mesela Almanya Kaiser'in mallarını iade etti, Avusturya son hükümdarın mallarını iade etti. Zaten onlar sadece hükümdarı ve ailesini sürgüne yolladılar. Hatta Avusturya dedi ki tahttan vazgeçin bütün mallarınızı geri verelim. Otto vazgeçti. Hatta Avusturya'nın Birleşmiş Milletler Avrupa Konseyi temsilcisiydi. Fakat son imparator Karl'ın hanımı Zita tahttan feragat etmediği için o mallarını geri alamadı. Ama diğer hepsi mallarını aldılar. Rusya bile 1990 senesinde Çar ailesinin bütün mallarını ve itibarını iade etti. Sultan Abdülhamit'e reva görülen bu muamele İslam tarihinde, Türk tarihinde, dünya tarihinde bir ilktir. Padişah tahttayken bütün mallarına el koymak. Ve bu malların gasp olmadığı da hukuken sabit olduğu halde. Şahsi malı bu bir insanın. Sultan Abdülhamit tahttan indirildi ve 1918'de vefat etti. 1918'de vefat edince Sultan Vahidettin tahta geçti. Dedi ki iddiaçıların yaptıkları yolsuzdu. Bu malları ben tekrar varislerine iade ediyorum diyen bir kanun çıkarttı. Fakat bu kanunun çok hükmü olmadı. Çünkü bu kanundan önce zaten Suriye, Filistin, Irak gibi pek çok topraklar kaybedilmişti. Sultan Abdülhamit'in en çok malı oralardaydı. Pek çok mal bu şekilde zaten elden çıktı. Ve İngilizler dediler ki hususi mülk olsa dokunmayız. Ama siz bunu devletleştirdiniz. Artık Sultan Abdülhamit'in dolayısıyla varislerinin değil. Biz bunlara el koyuyoruz dediler. Bunlar arasında Filistin'de ciddi araziler vardı. Yahudi iskanına mani olmak üzere Sultan Abdülhamit satın almıştı onları. Ve Musul petrol havzası vardı. Nerede petrol ihtimali varsa o zaman petrol çıkmıyordu, kullanılmıyordu. O petrol havzasını Sultan Abdülhamit satın almıştı. Yani burası stratejiktir. Yarın bir gün bize tehdit eder diye satın almıştı. Fakat o sınırların dışında kaldığı için Sultan Vahidettin'in 1920'de çıkarttığı bir emirnamenin hiçbir hükmü olmadı. Ancak Osmanlı ülkesindekiler için cari oldu. Bunun üzerine ve yıldız yağması oldu. Onu da antır parantez söyleyelim. 1909'da saray basılınca Yıldız Sarayı'nda ne kadar mücevher, kıymetli eşya varsa hareket ordusu tarafından iç edildi. Hareket ordusunun bütün kumandanları gibi kısmı sonradan Ankara hareketine katıldılar. Bu yağmaya iştirak ettiler. 1919'da bunlar yargılandı ve hepsi mahkum oldular. Fakat çoğu kaçmış olduğu için Ankara'ya bir netice olmadı. Yaptıkları yanlarına kar kaldı. Hanedanın çalınan mücevherleri ve malları da yerine konmadı. Yıldız Sarayı boş bir harabeye dönüştü.
Sonra da ortaya çıkmadı yani. Bu insanlar bunu bir şekilde bu değerli mücevherler
gördüler sonradan satılırken. Yani Yıldız Sarayı'ndaki mücevherleri Halil Menteşe diyor ki biz diyor Sultanahmet'i tahttan indirdikten sonra elde ettiğimiz mücevherleri satmak istedik. Türkiye'de bunu satacak kimse yok. Hatıralarında diyor iddiaçıların ileri gelenlerindendir biliyorsunuz. İçişleri Bakanı sonra Adliye Nazırlığı yaptı. Yurt dışına götürdük diyor. Eksperler diyor fiyat biçemediler. Ama bizim de paraya ihtiyacımız vardı. 370 bin altın liraya sattık bunları diyor. Çok düşük bir meblağ ama o mücevherlerin hepsi satıldı. Böyle Louis Vuitton kutuları var. Onların içinde mücevherler böyle hepsinin ayrı yerleri var. Bunlar hepsi birer sanat eseridir aslında.
Tabii yani o açıdan söylüyorum. Hani normalde elden çıkartamazsınız.
Tabii yıllarca biriktirilmiş mallardır. Çocuklar açlıktan ölürken bu iddiaçlar bu malı parayı da alıp iç ettiler. Bunu ben söylemiyorum. Halil Menteşe hatıralarında anlatıyor.
Hayır bunlar sonra devlete yani diğerde kullanılmak üzere kişiler İttihat paylaştı.
Terakki, hayır bu 370 bin lirayı İttihat ve Terakki kullandı. Yani aslında onun başındakiler kullandı. Ama Yıldız Saray'dan yağma edilenler kalanın yanında kaldı. Kim çarptıysa onun yanında kaldı. Bir daha da alınamadı. Alınamadı. Çok meşhur adamlar var bu yağmaya katılan ne aldığı sabit olan 1919 mahkemesinin kayıtlarıyla o zaman gazetelerde çıktı. Her neyse 1920 senesinde Sultan Vahidettin bu iddiaçıların bu kararını iptal edince, yani artık Sultanahmet'in paraları gitti. Altınları da gitti. Ama menkul, gayrimenkulleri var. Hı hı. Bunları ben iade ediyorum dedi. Hemen Sultan Abdülhamit'in varisleri bir veraset ilanı çıkarttılar. Çocuklar hayatta o zaman. 1920. Daha hanedan sürülmemiş. İngilizler mani oldular tatbik edilmesine. Bu miras hükmünün. İngiltere, malum İstanbul İngiliz işgali altındaydı. Dediler ki bu miras talebi yarın bir gün bizim başımızı ağrıtır. Musul bizim elimizde. Filistin bizim elimizde. Buradan mal alırlarsa bunlar şeyden de alırlar. Musul'dan da mal isterler, sıkıntı olur dediler ve vermediler. Padişah bir şey yapamadı.
Yani aslında verilmiş bir kararı.
Tabii mahkeme karar verdi. Dedi ki Sultanahmet'in mirasçıları bunlar. Ne yapmaları lazım? Tapuya verecekler. Tapu Sultan Abdülhamid'in üzerine kayıtlı olan gayrimenkulleri, hani iade edildi ya Sultan, varislerin adına geçirmesi lazım. Geçiremediler. Sultanahmet'in adına kayıtlı olarak kaldı. Hanedan 1924 yılında sürgün edildi. Dediler ki herkes malını bir sene içinde tasfiye edecek ama kendi malını. Sultan Vahidettin padişahların değil. Ve kanun dedi ki padişahların adına kayıtlı ne varsa hepsi devlete intikal etmiştir. Dolayısıyla Sultan Hamit'in, Sultan Reşat'ın kimin adına kayıtlı mal varsa bu bir kere hukuka aykırıdır. Bir adam öldü mü ölür ölmez malı mirasçılara geçer. İlk bölümde söyledik. İkincisi kanun geriye yürümez. Bu kanun geriye yürütüldü. 1918'de ölmüş bir padişahın malları 1924'te 6 sene sonra devlet el koydu. Hanedan perişan oldu. Ne yapacak? Türkiye'de alamıyor mal. Bari yurt dışındaki malları deneyelim dediler. İngiltere'ye müracaat ettiler. İngiltere dedi ki gidin Irak'a, Filistin'e, orada dava açın. Bana ne, ben oraları işgal ettim ama oranın kendi hükümeti var. El altından da hükümetlere dedi ki sakın. Sakın. Bu davaları kazandırmayın. Eskaza bir tanesini kazandırdı. Filistin'deki bir mahkeme hemen Lordlar Kamarası kararı bozdu. Bunun üzerine Sultan Abdülhamit'in oğlu, ailenin reisi Selim Efendi Ankara'ya müracaat etti. Sonra Fransa Cumhurbaşkanı olan Mitterrand adında Etienne Mitterrand diye bir hukukçu, dünya çapında hukukçu tuttu. Dünya çapındaki hukukçular dediler ki hanedan haklıdır. Türkiye'de de mallarını alabilirler. Mütalalar aldı. Ankara hükümetine müracaat etti. Dedi ki bize Anadolu'daki Sultan Abdülhamit mirasından sembolik bir yeri verin. Biz bununla insan hakları lahide dava açacağız. Bununla aldığımız malların %25'ini biz alacağız. %75'ini Türk hükümetine bırakacağız. Bunda Musul petrolleri de var. Hayır dedi Ankara. Siz zengin olmayın da ben Musul petrollerini istemiyorum. Aile ondan sonra büyük bir felakete uğradı. Miras talepleri devam etti. Yıllarca davalar görüldü. Ama ondan sonra İsrail kuruldu. Irak sosyalistlerin eline geçti derken hanedanın yurt içindeki de yurt dışındaki malları da elden çıktı. Yalnız burada ben antrepanda bir cümle söyleyeyim. Sami Günzberg adında bir dişçi vardı. Çok meşhur bir Yahudi dişçi. Atatürk'ün de yakın çevresindendi. Bu Sultan Abdülhamit'in Türkiye'de kalan hanımlarını dolaştı. Yurt dışındaki varislerinden de vekaletname aldı. Bunlarla bu vekaletnameyle Sultanahmet'in adına kayıtlı görülen gayrimenkulleri kendi üzerine tapulattı.
Nasıl başardı?
Söyledim ya kim olduğunu.
O sebeple başardı.
Fakat zaten sonra hükümet bundan da işkillendi. Ve mani oldu. Tekrar bir kanun çıkarttı. Dedik 24 kanununu hatırlatıyoruz 49'da. Sultanahmet'in mallarını kimse mal edinemez, devlete kalmıştır. Hatta çok meşhur bir söz vardır. Sultan Abdülhamit'in bir tek varisi vardır. Dişçi Sami Günzberg derler.
Şimdi tabii geldiğimiz noktada tartışmalar
şimdi
devam ediyor.
Hanedandan 1952'de hanımlarına, 74'te erkeklerine af çıktı. Türkiye'ye dönebildiler. Af çıktı demek de belki hoş değil ama izin kanunu çıktı. Ve tabii olarak Türkiye'de hala Sultanahmet'in adına kayıtlı gayrimenkuller var. Bunları talep
meşhur
ediyorlar.
Meşhur yerlerden de bahsediyoruz aslında.
Şimdi Boğaz'da, Edirne'de, Bursa'da çiftlikler, yani bazıları doğru değil. Yani isim telaffuz
mesela
etmek istemiyorum.
Mesela Suada'dan
bahsediliyor. Suada ta Sultan Aziz'den sonra Sultan Hamit zamanında Serkiz Balyan'a verilmiş. Tapu da onun adına. Yani devredilmiş o. Eskiden Sultan Hamit'in de doğru ama devredilmiş. Boğaz'da mesela pek çok yalılar vardı. Sultan kızları otururdu. Padişah adına kayıtlı. Mesela bugün Reyna'nın olduğu yer, onun yanındakiler Zekiye Sultan'ın, Naime, onlar hep Sultan Abdülhamit'e aitti. Fakat sonradan onlar devlet el koydu. çeşitli mülkler.
O zaman şimdi mesela bir şekilde bu mirasçılarına bırakılsa, tekrar alabilecek olsalar, bildiğimiz şu andaki pek çok tarihi eser el değiştirecek.
İki türlü mal
var. Geriye nasıl işleyecek?
Şu anda iki türlü mal var. Bir kısmı Sultanahmet'in malıydı. O öldükten sonra gayri kanuni bir şekilde el konuldu devlet tarafından ve şahıslara satıldı. Eller değiştirdi, suada gibi. Bir kısmı ise hala Sultanahmet'in adına kayıtlı gözüküyor. Unutulmuş yani.
Yani tapuya gitseniz onun adını bulacaksınız.
Ama kanun var. Üç tane kanun var. 1924, 49 ve 52 ve 74. Dört tane kanun var. Hanedan önce ölmüş padişahların mallarından hak iddia edemezler. Bu kanun anayasaya aykırıdır. İnsan haklarına aykırıdır. Hukukun umumi prensiplerine
şimdi
aykırıdır.
Şimdi bu yeni
bir dava
dönemde
açılsa iptal edilir. Yani biliyorsunuz dava...
Var böyle girişimler? Şimdi, yani bildiğiniz kadarıyla hanedan, siz yakınsınız
hanedan. Hanedan ailesi şu anda bir dava açtılar. Bunlar için işte bu Sultanahmet'in adına kayıtlı olan, diğerleri değil, Sultanahmet adına kayıtlı olan malları alabilmek için dava açtılar. Fakat iki problem var. Birincisi, önlerinde dört tane kapı gibi kanun var. Anayasaya aykırı da olsa böyle önce bu kanunları bertaraf etmek lazım ki bu siyasi iradenin işidir. Yani hukuki bir dava değil bu. İkinci husus ise varislerin toplanması. Sultanahmet en çok çocuğu olan padişahlardan birisi. Hanedan sürgün edildiği için Amerika'da var, Güney Afrika'da var, Brezilya'da var, Fransa'da var, Lübnan'da var. Her yerde Sultan Abdülhamit'in varisleri var. Hatta bazılarından artık irtibat bile kesilemiyor, kurulamıyor. Bir de böyle bir problem var. Ama dediğim gibi siyasi irade eğer kararlılık gösterirse, biz buna taraftarız derse, o zaman dava açılır. Dava bu kanunların, mahkeme bu kanunların anayasaya aykırı olduğu iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne gider. Anayasa Mahkemesi bu kanunların o maddesini, yani ölmüş padişahların malı devlete intikal etmiştir maddesini iptal eder. O zaman Sultanahmet adına tapulu olan arazileri bunlar kendi atlarına intikal ettirebilirler. Çok değil ama gene epey bir mal var.
Böyle bir talep var ama şu
böyle
anda
bir talep var. Bu gayet de normal. Onun dışında el konulanlar için yapılacak tek şey var. Ben bunu daha önce de defalarca söyledim. Artık devlet Osmanlı ile ve hanedanla barışmalı. Hanedanı ben yakından tanıyorum. Hanedanın artık rejimi değiştirmek, rejime el koymak gibi ne bir iddiası var ne de öyle bir imkanı var. Böyle bir şey yok. Yani hanedan mensupları biz rejimi yıkacağız deseler bile bunu yapacak imkana sahip değiller ki böyle değiller. Evet. O zaman devlet demeli ki gelin hanedan mensupları. Şimdiye kadar haksız yere sizin malınıza el konuldu. Bunun telafisi ancak şöyle mümkün olabilir. Her hanedan ailesinin, hanedan ailelerden müteşekkil bir ev verirsiniz oturabilecek Türkiye'de. Bir de maaş bağlarsınız, makul bir maaş. Gelsin gelmesin Türkiye'ye ve ancak bu haksızlık bu şekilde telafi edilmiş olabilir.
Çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür
tamam,
ediyorum.
Görüşmek üzere.